Ayrım 3, Misyon, Hüsnü Mahalli, sayfa 31. Söylemle Eylem, 11 Ekim 2011. 2002 sonunda iktidara gelen AK Parti, ilk bölgesel açılımını Suriye ile başlattı. Suriye ile dostluk ilişkilerini başlatan hükümet, birçok nedenden dolayı Arap alemine çok daha kolay girdi. Türkiye'nin Suriye açılımı ise AK Parti ile değil, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Haziran 2000'de Hafız Esad'ın cenaze törenine katılmasıyla başlamıştı. Hemen söyleyeyim, ben ilk günden itibaren AK Parti hükümetinin bölgesel açılımlarına hem Türk medyasında hem de Arap medyasında yoğun destek verdim. Arap ve uluslararası medyada AK Parti'ye verdiğim destek başlangıçta yoğun tepkiyle karşılanıyordur. Nitekim bugün AK Parti yanlısı gibi görünen birçok Arap gazeteci ve aydın beni AK Partili olmakla suçluyor ve AK Partililere güvenilmemesi gerektiğini savunuyorlardı. Bense o zaman doğru yolda olduğuna inandığım AK Parti hükümetinin dış politika ile ilgili söylem ve eylemlerine destek verirken, işte daha Yeni Şafak gazetesini yazdığım dönemde bile birçok tutum ve davranışını eleştiriyordum. Çünkü bana göre Alevi Esad, Sünni Erdoğan ve Şii Ahmedi Necat'ın dostluğu bölgemizde çok şeyi değiştirecekti. Arap Baharı olmamış olsaydı belki de bugün Türkiye önderliğinde bölgede olağanüstü önemli gelişmeler yaşanmış olacaktı. Olmadı ve olmadığı gibi Türkiye'nin tüm bölgesel ve uluslararası hesap ve kitapları karıştı. Sırayla bakalım. Geçen yıl Suriye ile birleşme aşamasına gelen, ancak reform yapmıyor diye Esad'a kızan Ankara, şimdi bu ülkeyle ilişkilerde savaş sözcüğünü kullanmaya başladı. 2 Mart tezkeresi sonrasında Iraklı tüm taraflarla olağanüstü ilişkiler geliştiren Ankara, şimdi yalnızca Sünni İslamcıların bir bölümüyle ilişkilerini sürdürüyor. Çünkü İran etkisindeki Şiiler, Ankara'nın Suriye'deki Sünni Müslüman kardeşlere verdiği destekten dolayı tedirgin. Çünkü Suriye'de olan bir iç savaş öncelikle Amerikalıların yakında çekileceği Irak'taki Şiileri ilgilendirecektir. 2005'ten bu yana demokratik açılımların Kürt sorununu çözmeye yetmediğini, AK Parti hükümetinin PKK ile diyaloğunun sonuç vermediğini gören Iraklı Kürt liderler alenen söylemeseler de Ankara ile ilişkilerini giderek mesafe koyuyorlar. Bir diğer önemli komşu İran. Türkiye'nin İran ilişkileri son 3-4 yılda olağanüstü olumluluk içinde seyretti. Ancak hükümetin İran'ın Şii olduğu için Suriye'yi destekliyor suçlamasında bulunması ve son olarak Malatya'da Amerikan radarlarını yerleştirmesi Tahran'ı çok kızdırmışa benziyor. Tepkiler giderek yükseliyor ve sertleşiyor. Amerikan casus uçaklarının İncirli'ye yerleştirilmesiyle bu tepkiler daha da artacağı benziyor. Özetle Ankara, daha bir yıl öncesine kadar ideal bir ilişki içinde olduğu bu dört ülkeyle gerginlik dönemine girmiştir. Bölgedeki genel kanı Osmanlı mirasçısı Sünni Türkiye, Alevi Esad ve onun yandaşları Şii Bağdat, Tahran ve Hizbullah'a karşı. Komşularla sıfır sorun diye yola çıkanlar tüm komşularla düşman oldular. Anlaşılan AK Parti kendi gerçek ideolojisinin gereği olarak çok keskin ve tehlikeli mezhep söylemini ön plana çıkarmakta sakınca görmemiş ve bölgedeki Müslüman kardeşlerin beklenti ve isteklerine karşılık vermeyi tercih etmişti. Bunun sonucu olarak dönemin Başbakanı Erdoğan, dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun terkinleriyle hilafet ve sultanlık hayalleri kurmuştu. Bir Osmanlı mirasçısı olarak Körfez'in kral, emir ve şeyhleri de onu Safevi ve Şii İran'a karşı kışkırtıyordu. Üstelik adamlarda çok para vardı ve her şeyi satın alabileceklerini düşünüyorlardı. Dünya düzeni, 5 Şubat 2012. Bir haftadır Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi harıl harıl çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve işbirlikçi Arap yönetimleri Suriye konusunda karar çıkarmaya çalışıyor. Rusya, Çin, Lübnan, Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya karşı çıkıyor. Çin ve Rusya önerilen karar tasarılarının oylanması için 3 temel koşul ileri sürüyor. Kesinlikle yabancı asker müdahalesi olmayacak, Esad'a iktidarı bırak çağrısı yapılmayacak ve ülkede orduyla çatışarak terör estiren silahlı grupların varlığına ve komşu ülkelerin bu gruplara yardım ettiğine dikkat çekilecek. Bu koşulları kabul etmeyen Amerika ve müttefikleri yeni önerilerle Rusya ve Çin'i ikna edemiyorlar. Bölgenin yeni Şerif Hüseyin'i, Katar Emiri Şeyh Hamed ve Arap Birliği'nin Mısırlı Genel Sekreteri Libya'da olduğu gibi Suriye'nin de işgal edilmesi yönünde karar çıkması için özel çaba harcıyorlar. Özetle Amerika Birleşik Devletleri ve müttefik ülke ve güçler ne pahasına olursa olsun Suriye konusunu kendi bildikleri ve istedikleri şekilde çözmeye kararlılar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve Çin vetolarını aşamayan Amerika ve müttefikleri bundan böyle daha hırçınlaşacaklardır. Suriye'yi zor günler bekliyor. Olayların ilk gününden itibaren silahlı gruplarla ve onların bir zamanlar Güneydoğu'da olduğu günlük çatışmalarıyla uğraşan Suriye ordusu ve güvenlik güçleri şimdiye kadar en az 2000 kayıp verdi. Silahlı gruplar demokrasi ve özgürlük adına akıl almaz terör eylemlerine başvuruyorlar. Okullar, hastaneler, devlet daireleri bombalanıyor, yollar kesiliyor ve insanlar kaçırılıyor. Kaçırılanların bazıları işkence görüyor, bazıları da feci şekilde öldürülüyor. Ama uluslararası medya bunlardan hiç söz etmiyor ve etmeyecek. Çünkü oyunun kuralları böyledir. Silahlı gruplar ya da artık resmen kendilerini tanımladıkları gibi Özgür Suriye ordusuna göre bu bir silahlı kalkışmadır ve Esad iktidarını yıkmak için yapılması gereken eylemlerdir. Oysa biz olayların başladığı ilk günlerde silahlı grupların varlığına dikkat çektiğimizde birçokları bize çok kızmıştı. Onlara göre bu bir sivil ve barışçıl halk ayaklanmasıymış. Şimdi ise Özgür Suriye Ordusu'nun Antakya'daki komutanı her gün yabancı medyaya her gün konuşuyor ve her türlü silahlı eylemlere devam edeceğiz diyor ve Suriye'yi cehenneme çevirme tehdidinde bulunuyor. Amerikalı sözcü Victoria Nuland ise Suriyeli muhaliflere sakın silahlarınızı bırakmayın diyor. Amerika'nın demokrasi ve özgürlük anlayışı bunu gerektiriyor. Tıpkı Irak'ta olduğu gibi, tıpkı şimdi Libya'da olduğu gibi yeni dünya düzeni bunu gerektiriyor. Bu düzende büyük patron Amerika'nın istediği her şey olmalı. Amerika isterse insanların bırakın politik çizgilerini, din ve imanlarını bile değiştiriyor ve değiştirecek. Ama bir tek sorun kalıyor. O da Rus vetosu. Bir zamanların Sovyetler Birliği döneminde olduğu gibi. Ki o Sovyetler Birliği İslami Yeşil Kuşak'la yıkılmıştı. Rusya ve Çin bir tek Vietnam Savaşı sırasında birlikte veto hakkını kullanmıştı. İkinci kez Suriye konusunda kullandılar. Her iki ülke Suriye'de emperyalist oyuna geçit yok demek istedi. Nitekim daha sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan bütün oylamalarda Rusya ve Çin batılı ülkelerin bütün karar tasarılarına hayır dedi. Her zaman böyle bir hayırla karşılaşacağını bilen Amerika Birleşik Devletleri ve batılı müttefikleri Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge, tampon bölge ve sahun olarak güvenli bölge önerilerini konseye getirme cesaretinde bile bulunamadılar. Buna kızan Erdoğan ve birçok Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ni çok ağır bir şekilde eleştirdi. Erdoğan, Körfez Ülkeleri Konseyi, Arap Birliği, İslam Birliği Örgütü ve benzeri örgütler gibi Birleşmiş Milletler'in de kendi Suriye planlarına hizmet etmesini istiyordu. Ama olmadı. Olmayınca da dünya beşten büyüktür dedi ama dinleyen de olmadı. Zamanla dünyada dostu da kalmadı. Tenzilat 8 Şubat 2012. Ortada çok büyük bir oyun var ve bu oyunun amacı Türkiye'yi Suriye'deki gelişmelere direkt olarak taraf yapmak. Süreç oraya doğru gitmektedir. Böyle bir sürecin Türkiye ve tüm bölge için ne denli tehlikeli olduğunu hep birlikte göreceğiz. Türkiye gün gelecek, kendisini kötü bir şekilde yakacak ateşle oynamaktadır. Çünkü Amerika ve müttefiği Batı ülkeler bu coğrafyada herkesi birbirine kırdırmak istiyor. Amerikalılar bizim coğrafyayla dalga geçiyor ve karıştırmak için her yola başvuruyorlar. Amerikalıların coğrafyamızda birçok adamları var ve bundan sürekli Amerikalılardan yardım alıyorlar. Amerikalılar bize hep İran'ın tehlikeli olduğunu söyleyip duruyorlar. Ama aynı Amerikalılar Irak'ı işgal ederek İran'ın güçlenmesine yardımcı oldular. Şimdi de Amerikalılar Arap ülkelerindeki Müslüman kardeşlere yardım ediyor ama gün gelecek Müslüman kardeşler ve onların ideolojisiyle beslenen tüm parti ve örgütlenmelerinin İran'dan çok daha tehlikeli olduğunu herkes görecek. Görünce iş işten geçmiş olacak. Çünkü Biz radikalleşen Müslüman kardeşlerin bu coğrafya ne denli kanlı tezgahların içinde olduğunu çok gördük. Özellikle 1977-1982 Suriye'de. Özetle bu coğrafyada çok garip işler dönüyor. Başından beri söyleyip duruyorum. Bölge halklarının demokrasi ve özgürlük talebi tümüyle haklı ama Libya'da olduğu gibi demokrasi NATO işgaliyle gelmez ve asla gelmeyecektir. Demokrasi ve insan hakları Birleşmiş Milletler'de başarısız kalan NATO'cu ülkelerin umurunda değil ve asla olmayacaktır. Veto kullandığı için Rusya ve Çin'e kızan Amerika, şimdiye kadar İsrail konusunda 60'tan fazla veto kullanmış ve Kıbrıs konusunda bile Türkler aleyhinde kararlar çıkartmıştı. 9 Türk insanını öldüren, İsrail'e sahip çıkan Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiği AB ülkeleri, şimdi Suriye halkını çok sevdikleri için kıyameti koparıyorlar. Peki onlara kim yardım ediyor? Bu coğrafyanın en ilkel ve çağdaş yönetimleri. 24 ayar Müslüman, muhafazakar ve demokrat Katar ve Suudi Arabistan. Hele sonuncusu aman Allah. Bugün Suriye'de yaşananlar ilk değil. 1977'de şimdi olduğu gibi Alevilik konusunu bahane eden Müslüman kardeşler Baba Esad'a karşı ayaklandı. Suudi Arabistan, Ürdün, Saddam Hüseyin yönetiminde Irak ve CIA onlara yardım ediyordu. 1977-1982 döneminde Müslüman kardeşler militanları Esad'a yönelik 3 suikast teşebbüsünde bulundu ve binlerce Suriyeli ilerici, aydın, doktor, akademisyen ve askeri öldürdüler. Şubat 1982'de Halep ve Hama kentlerinde kapsamlı bir ayaklanmayı örgütleyen Müslüman kardeşlerin liderleri Halep'te yakalanmasına rağmen Hama'da ayaklanma oldu. Suriye ordusu tarafından kuşatılan kent yoğun çatışmalara sahne oldu. Ayaklanma bastırıldı ve binlerce Müslüman kardeşler militana öldürüldü ama batılı ülkeler ve medyaları buna Hama katliamı dedi. Aynı batılı ülkeler şimdi benzer ayaklanmaları Suriye'nin her tarafında örgütledi ve 40 yıl önce olduğu gibi Esad'ı katliam yapmakla suçladı ve suçluyor. Anlaşılan Müslüman kardeşler kökenli ÖSÖ, IŞİD ve Nusra ve benzeri örgütlerin katilleri barışsever, sevgi dolu ve ince ruhlu insanlarmış da bizim haberimiz yok. Kaide, Boko, Haram, El Şaab, Taliban ve benzeri örgütler. Hepsi Müslüman kardeşler kökende. Hepsi Suudilerin ve Vahabi mezhebiyle beslenmiş. Suudiler ise batılı ülke ve bölgesel işbirlikçilerinin en sevdiği tipler. Hepsi ruh hastası, sapık, manyak ve katil ruhlu. Din adına ayaklanacaklar, cinayet işleyecekler, toplumları köleleştirecekler, din adına dini perişan edecekler ama birileri onlara direnince katil ve diktatör olacak. Harika bir tezgah. Olay bu kadar net. İtiraf. 18 Şubat 2012. Önceki gün Senato'da konuşan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Konseyi Başkanı James Clapper, Suriye'nin Şam ve Halep'teki intihar eylemlerini Kaide'nin Irak koluna bağlı militanlar gerçekleştirmiştir. Kaide, Suriye muhalefetinin içine sızmış ve Esad yönetimine karşı eylemlerini yönlendirmektedir. Dağınık ve kendi aralarında birlik olmayan Suriye muhalefet örgütlerinin bundan haberi olup olmadığını henüz bilmiyoruz. CIA ve FBI başta olmak üzere Amerika'daki 16 istihbarat örgütünün başkanlığını yapan Clapper'ın bu konuşmasından 3 gün önce Kaide'nin Mısırlı lideri Eymen Zevahiri Suriye'deki militanlara Esad yönetimine karşı müdahale etmeleri talimatını vermişti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Panetta da Kaide'nin Suriye'de yerleşme çabası bizi endişelendiriyor diyordu. 19 Eylül'de Türkiye'ye gelerek Suriye ve benzeri bölge konuları görüşen Clapper'in Kaide ile ilgili tespitlerinin bir diğer önemli tarafı zamanlamasıdır. Çünkü herkes Amerika ile Taliban arasında görüşmelerin sürdüğünü ve Taliban'ın Katar'ın başkenti Doha'da irtibat ofisi açtığını biliyor. Çeşitli kaynakla Katar emiri Şeyh Hamed'in Taliban'a sizi Amerika Birleşik Devletleri ile barıştırır, tekrar Kabil'de iktidar olmanızı yardımcı olabilirim ama karşılığında bazı militanlarınızı Suriye'ye göndermenizi isteyeceğim dediğini aktarıyor. Yani Emir Hazretleri'nin bu ricasının yerine gelip gelmediğini bilmiyoruz ama Clapper'ın Kaide ile ilgili sözleriyle Zavairi'nin konuşması arasında bir bağ olduğu kesin. Durum böyle olunca Suriye'deki gelişmelerin ne denli vahim olduğu ve bundan sonra çok daha da tehlikeli olacağı görülmektedir. Çünkü Katar ve Suudi Arabistan belki de Kaide ya da benzeri grupların silahlı ayaklanmasının Esad'ı devirmeye yetmediğini gördükleri için şimdi açıktan hep beraber Suriye muhalefetine silahlı destek verelim demeye başladı. Tunus'ta önümüzdeki hafta yapılacak Suriye Dostları grubu toplantısında bundan konuşulacak. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve yandaşları Suriye'ye resmen savaş ilan etmeye hazırlanıyor. Rusya ve Çin vetolarını aşamadıkları için bunu legal olarak yapamayanlar şimdi bunu illegal olarak yapmaya hazırlanıyor. Klepper'ın sözlerini bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Yani Klepper yakında Suriye'de tırmanması beklenen kanlı çatışmalarla ilgili olarak şimdiden Suriye'deki olaylarda bizim bir ilişkimiz yok, onları Kaide yapıyor diyeceğinin işaretini veriyor. Anlaşılan Kaide ve Taliban'ı kurduran CIA eski dostlarını özlemiş. Böyle dost düşman başına. İlk toplantısını Tunus'ta ve ikinci toplantısını da Nisan 2012'de İstanbul'da yapan Suriye Dostları grubunda 100 kadar ülke ile birlikte bölgesel ve uluslararası örgüt vardı. İstanbul toplantısında bu ülkeler Suriye'de savaşan gruplara yardım kararı aldı. Dünya tarihinde ilk kez böyle bir olay yaşanıyordu. Demokrasi ve özgürlük palavralarıyla 100 ülke onlarca terör örgütüne yardım ediyordu. 100 ülke Paris'te toplanıp ETA'ya yardım kararı alsaydı bugün İspanya diye bir ülke ortada kalmazdı. Ama Suriye ortada kaldı. Hem de dünyanın dört bir yanından taşınarak Suriye'ye sokulan on binlerce ruh hastası sapık ve katile rağmen. Suriye kaldı ama Suriye Dostları grubu Ankara'nın tüm tersi yöndeki çabasına rağmen dayanamadı ve 2015 yılının ortalarından itibaren dağılma sürecine girdi. Bu kitap yazıldığında bu grubun adını bile hatırlayan kalmamıştı. Suriye ile ilgili son 5 yılda yaşanan ve söylenen her şeyin unutulduğu gibi. Çünkü her şey yalandı ama bu yalanların neden olduğu kan, gözyaşı ve acılar gerçekti. Haydi savaşa! 12 Nisan 2012. İnanılacak gibi değil ama İslamcı ya da hükümet yanlısı medya ve bu medyanın yorumcularına bakılırsa Türkiye ile Suriye arasında savaş pek yakında. Peki neden? Esad, Başbakan Erdoğan'ın reform yap, istek ve terkinlerine karşılık vermemiş ve halkına zulmediyor. Buna kızan Ankara, Suriye'nin tüm silahlı silahsız muhalefetine kucak açmış ve Şam'a karşı bölgesel ve uluslararası kampanyanın başını çekmiştir. Bu kampanyayla neredeyse tüm gerçekler ters yüz edilmiş ve herkes ne pahasına olursa olsun Esad'ın gitmesine programlanmıştır. İşte size son örnek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri Kofi Annan'a git şu Suriye sorununu çöz dediler. Şam'a giden Annan çatışmaların 10 Nisan'a kadar durmasını ister. Başkan Esad da planı kabul eder ve silahlı gruplar saldırılarını durdurursa biz de derhal ateşkese uyar ve orduyu kentlere çekeriz der. Ancak Antakya'da bulunan Amerikalı destekli Özgür Suriye Ordusu komutanı önce ordu çekilsin ve saldırılarını durdursun der. Bir önerim var. Suriye'ye savaş ilan eden meslektaşlarımıza bir Amerikan tüfeği verelim ve Suriye cephesine gönderelim. Bayanlar, beyler, savaştan söz ediyorsunuz. Bu bir şaka değil. Hadi vicdanınız yok diyelim. Irak'tan da ders almadınız mı? Yalancı olduğu kanıtlanan Amerika'nın yapamadığını şimdi siz mi yapacaksınız Suriye'de? Siz yapmayacağınıza göre Mehmetçiğe mi yaptıracaksınız? Hem de bir hiç uğruna. Suriye Türkiye'ye hiçbir kötülükte bulunmadı. Tam tersine Suriye daha 1,5 yıl öncesinde neredeyse Türkiye ile birleşecekti. Suriye Türkiye sınırında herkes akraba. Sakın her şeyi demokrasi uğruna yapıyoruz demeyin. Çünkü bu çok anlamsız bir gerekçe olur. Vicdansız bir demokrasi demokrasi değildir ve olamaz. Irak, Afganistan ve Somali'yi perişan eden Amerika Birleşik Devletleri demokrasisine hayran olanlar Bush'un öldürdüğü milyonlara şimdi Suriye ve tüm coğrafyalarda yenilerini eklemek istiyor. Suriye'de demokrasiye siz değil Suriye halkı karar vermelidir. Türkiye'ye düşen görev silahlı militanları silahlandırmak ve onları savaşa itmek değildir. Ona düşen görev sakin bir şekilde Moskova, Tahran, Pekin ve benzeri başkentlerle tarafları barıştırmaktır. Savaş çığırtkanlığı yapanlar ve Özgür Suriye ordusuna destek verenler Suriye'de ölen her insanın kanından sorumludur. Bunu Türkiye ve Türkler anlamıyorsa hiç kimse anlamaz. Türkiye, Norveç ya da Danimarka değildir. 1970'li yıllarda sağ-sol, Alevi-Sünni çatışmalarında her gün onlarca insanın öldüğü Türkiye, 28 yıldır PKK ile uğraşıyor. Bu savaşta şimdiye kadar 40 binden fazla insan öldü. 1998'de Öcalan Şam'da diye Türkiye, Suriye'ye savaş ilan etmek üzereydi. Şimdi Şam'a göre binlerce Öcalan Türkiye'de. Hatırlayalım. Amerika Birleşik Devletleri, AB ülkeleri, Avrupa Parlamentosu ya da Konseyi Türkiye'yi PKK ya da insan hakları konusunda eleştirdiğinde bu ülkede kıyamet kopuyordu. Manşetleri hatırlıyorum. Küstah Amerikalı ya da sen kendi işine bak Avrupalı. Artık her şey kavram kargaşasıyla yorumlanmaya çalışılıyor. Herkes belirli bir misyonla hareket ediyor ya da ettiriliyor. İşin ucunda savaş olmasaydı idare edelim diyecektim ama bir başladı mı anaların yüreğini dağlayacak acılarla bitmeyecektir. Buna dayanacak vicdanlar buyursun mehter takımıyla Suriye'yi işgal etsin. Hem de Şalom adına. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 40.